Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 33. Ayrım. Uzun bir çalışma yaptık. Türkiye'nin hemen hemen en iyi müzisyenlerinin toplandığı 13 kişilik bir orkestra ve yaylı sazlar dörtlüsü eşlik ediyordu. Konser dizisi afişlerle, gazete ilanlarıyla duyuruldu ve görülmemiş bir bilet talebi baş gösterdi. İnsanlar sabahın köründe kuyruğa girip bilet alıyorlardı. Sonunda ilk gece gelip çattı. Orkestra, beyaz bezler üzerine çeşitli renkte ışıklar düşürülerek yapılmış, nefes kesici dekor içinde yerini aldı. Ben çok ama çok heyecanlıydım. Daha önceki konserlerimde duyduğum güvenden yoksundum. Yıllar süren bir ayrılıktan sonra ilk kez İstanbul izleyicisinin karşısına çıkıyordum. Her ilk gece gibi bizim açılışımızda da ön sıralar protokol davetlileriyle doluydu ve ben böyle bir dinleyiciyle coşkuya dönüşen bir konser izlememiştim hiç. İlk gece alnımızın akıyla kapandı. Daha sonra vereceğim kitle konserlerinin coşkusuyla kıyaslanmasa bile dinleyiciyi hoşnut bırakan bir konserdi. İkinci gece her şey biraz daha rahatladı. Orkestra gittikçe oturuyor ve daha az hata yapıyordu. Böylelikle tıklım tıklım dolu salonlarda 17 konser verdik. Hayatımda hiç o kadar uzun bir süre sahneye çıkmamıştım. Konserler bittiğinde kuyruklar azalmamış, tam tersine artmıştı. Müthiş talep vardı ve insanlar yine sabah erken kuyruğa girmeyi sürdürüyorlardı. Bu durumda Egemen ve Atilla konserleri uzatmamızı önerdi. Ben buna karşıydım. Egemen ve Atilla epey direttiler. Hatta Egemen, "Meslek hayatımda ilk defa bir sanatçı talebi karşılamak istemiyor." diyerek çıkışıp duruyor, daha fazla konserin daha fazla para anlamına geldiğini anlatıyordu. Ne var ki ben kararımı vermiştim. Seyircinin yavaş yavaş azalmasını beklemeyecek, zirvede bırakacaktım. Bundan sonra da talebin hep altında kalacaktım. Bu arada Türk basınının ilgisi devam ediyordu. Özellikle Adanın ve konserlerin başarısı bir yabancı gazetenin deyimiyle beni "Darling of the Turkish Press", Türk basınının sevgilisi noktasına getirmişti. İlk plağımı tek sazla yapmış, ikinci plakta buna flüt ve kontrbas eklemiş, daha sonra geniş orkestra çalışmalarına gitmiş ve bazen de Ada gibi halk müziğiyle hiç ilgisi olmayan çalışmalar yapmıştım. Yaşıyor, öğreniyor, etkileniyor, heyecanlanıyor, değişiyordum. Ve bu değişimlerin hepsi müziğime yansıyordu. Benim gücümü oluşturan da buydu işte. İçimden ne gelirse onu yapıyor ve kendimi hep risklere atıyordum. Bu bir kişilik özelliğiydi. Hayatımın hiçbir döneminde kazanmış olduğum kalelerin güvenli duvarları arkasına saklanıp kendimi korumayı istemedim. Hep yeni risklere atıldım. İyi bir müzikçi olarak kabul edildiğim anda sinema yapmam, gazete yazılarına başlamam ve daha sonra da politikada kendimi kurdun ağzına atmam başka türlü açıklanamaz. Bütün bunlar bir tek istekten, yaşadığım tek ömür içinde her şeyi deneme hakkını kendimde görmemden kaynaklanıyordu. Selimiye Yolları. Sonunda bela kendini gösterdi. Bir gün aldığım tebligat sorgu için Selimiye'ye, sıkı yönetim savcılığına çağrıldığımı belirtiyordu. Sıkı yönetim ortadan kalkmıştı ama mahkemeler devam ediyordu. Kağıtta görmem gereken savcının adı da yazılıydı. Yaşar Günaydın'la görüşecektim. Tebligatı alıp İstanbul Savcı Yardımcısı Enver Özdemir'e gittim. Özdemir, babamın daha önce bir tayin işinde yardım etmiş olduğu genç bir savcı yardımcısıydı ve bir süre sıkı yönetimde görev yaptığını duymuştum. Babama çok büyük bağlılığı vardı. Selimiye'den çağrıldığımı söyledim. Herhalde basit bir formalite olduğunu, telefon edip işi düzeltebileceğini söyledi. Daha sonra kağıdı uzattığımda Yaşar Günaydın adını görünce yüzü allak bullak oldu ve "Şimdi iş değişti," dedi. "Yaşar Günaydın sorgulayacakmış. Seni gözaltına almak isteyecektir." Onca deneyden sonra dönüp dolaşıp gene askeri hapishane koğuşlarına girmek korkunç geliyordu. İçimi bir bıkkınlık kapladı. Bu ülkede yıllar geçiyor ama hiçbir şey değişmiyordu. Bir yaz günü Enver Bey ile birlikte kalkıp gittik. Selimiye'nin uzun ve loş koridorlarının girişlerinde nöbet tutan askercikler, sevgi gösterilerinde bulunuyor, imza alıyor, çay ikram etmek istiyorlardı. Yaşar Günaydın'ın oturduğu büyük odaya girdim. Masanın arkasında evraklarla ilgilenen, yüzüme bakmayan, aksi görünüşlü, ufak tefek, kara bıyıklı bir adamdı. O sorgudan sonra kendisini bir daha hiç görmeyecektim. Ta ki birkaç yıl sonra beyaz arabasının içinde öldürüldüğünde, kurşunlarla delik deşik ve kanlar sızan kafasıyla televizyon ekranını kaplayana kadar. Neden sonra yüzüme baktı ve suçumu söyledi. Bazı evlerde kasetler bulunmuş, üstünde Zülfü Livaneli kapağı varmış ve içlerine Kürtçe müzik kaydedilmiş. Bunlar bana ait değil dedim. Nasıl yani dedi. Ben dedim tek kelime Kürtçe bilmem. Dolayısıyla da Kürtçe kaset doldurmuş olmam imkansız. İyi ama dedi nüfus kağıdımı göstererek kütüğün Elazığ'da. Nasıl Kürtçe bilmezsin? Siz dedim hukukçu olduğunuza göre belki ailemi tanırsınız. Aile köken olarak Artvinlidir. Soyadımız da bunu gösterir. Memur ailesi olduğu için Artvin'den Elazığ'a göçmüşler. Yüzüme kuşkuyla bakmayı sürdürdü. Enver Bey'in bütün dolaylı çabalarına rağmen beni içeri atmaya kararlı olduğu anlaşılıyordu. Kasetlerin üstünde ismimin yazdığını söyledi. Bunun üzerine ona kasetlerini silinip tekrar doldurabilen şeyler olduğunu, gözünün önünde İstiklal Marşı çalan bir kaseti alıp Zeki Müren doldurabileceğimi anlattım. Bir yandan da utanıyordum. Öylesine sevdiğim sert, hüzünlü Kürt türküleri söylemekle suçlanıyor ve ben de bu bir suçmuş gibi hayır yapmadım diyordum. Ne var ki o akşam evimi görememek vardı işin ucunda. Yaşar Günaydın'a yanımda getirdiğim Korsan Livaneli kasetlerini gösterdim. Bakın dedim, bu resimlerden hiçbiri bana benziyor mu? Kasetleri eline aldı, bir pisliğe bakar gibi evirdi çevirdi ve kapaklardaki pala bıyıklı aşıklara, üniversite öğrencisi kılıklı çocuklara baktı ve nedir bunlar diye sordu. Korsan kasetçiler dedim. Benim kasetlerimi basmışlar ama resmi bulamadıkları için üstüne başkalarının resimlerini koymuşlar. Belli ki bu kanıtlar onu şaşırtmıştı. Bir süre düşündü, sonra daktiloyu çağırarak ifademi yazdırdı. Selimiye'den çıkıp da kendimi pırıl pırıl parlayan yaz güneşi altında bulduğumda sevinç içindeydim. Dediğim gibi Yaşar Günaydın'ı bir daha görmedim. Korsan kaseti arşivimde delil olarak onda kaldı. Öldürülmüş olduğu için de sorma olanağım yok artık. Ertesi hafta Atina'ya gittim. Mikis'in ortak plağımız için hazırladığı besteler çok güzeldi. Hemen deşifre edip kasete çaldık. Ve söz yazımı için sevgili dostum Ülkü Tamer'le çalışmaya koyulduk. Müthiş bir şair olan Ülkü, prozodi konusunda hata yapmak istemiyor, onun için müziğe oturtacağı sözlerin vurgularını benden öğrenmek istiyordu. Ben de herhangi bir söz uydurarak onu etki altına almak istemiyordum. Sonunda bir orta yol bulduk. Nereden çıktığı belli olmayan bir geceleyin karanlıkta uydurduk. Bu sözü her şarkıya uygulayıp banda almaya başladık. Ülkü'nün çalışması için hazırlanan bu bantlar birilerinin mesela Kürtçe türkü söylediğimden kuşkulanan savcıların eline geçse şöyle bir saçmalıkla karşılaşacaklar. Geceleyin karanlıkta, lıkta geç ta geç lı yın ka ka ka falan filan. Ülkü bu teknik saçmalığı kullanarak çok güzel şiirler yazdı. Sözler müziğe tam oturuyordu. Bunun üzerine benim yeni ezgilerime söz yazmaya başladı. Eski bir melodime yazılan sözlerle Güneş Topla benim için şarkısı doğdu. Plan düzenlemesini Ferhat yapacaktı. Her zaman tercih ettiğimiz gibi akustik bir çalışma olsun istiyorduk. Stüdyoya girip parçaların altyapılarını kaydetmeye koyulduk. Bildiğiniz gibi Mikis iyi şarkı söyleyemez. Dünyanın en güzel ezgilerini yazan adam o ezgileri seslendirecek bir sesten yoksundur. Gene de ben onun plağa katılmasını ve hiç olmazsa iki şarkı söylemesini istiyordum. Bu dileğimi kendisine ilettiğimde beni şaşırtacak kadar sevindi. Atina'daki bir kayıt için sözleştik. Daha önce Maria ile birlikte çalışmış olduğum Polisound stüdyosundan günü aldık. Playback'leri kaydetmiş olduğumuz 24 kanallı teypleri yüklenip götürecek ve üzerine kanal kaydı yapıp geri getirecektim. O zamanlar bu bize müthiş yeni bir teknoloji olarak görünüyordu. Oysa bu işlemi şimdi kibrit kutusu büyüklüğündeki bir DAT ya da bir bilgisayar disketi, hatta internetle yollanan bir e-posta işi çözebilir. Atina'ya uçmadan bir gece önce telefon çaldı. Açtım, Mikis. Tanınmayacak kadar boğuk bir sesle konuşuyor ve gülüyordu. Sesimin haline bak diyordu, duyuyor musun? Fena halde hastalanmış, nezle olmuştu. Bu da bizim kayıtların bir süre için yatması anlamına geliyordu. Birkaç hafta bekledik. Daha sonra kayıt için polisağın stüdyosunda buluştuğumuzda Mikis Yunan aydınları ve sanatçılarını öfkeliydi. Artık burayı kesin olarak terk ediyorum diyordu. Bu kararını açıkladığı haftalık dergiyi sallıyordu elinde. Paris'teki evine göçecek ve bir daha da Yunanistan'a ayak basmayacaktı. Onu neyin kızdırdığı ise gerçekten çok yönlü ve karmaşık bir işti. Kıskançlıktan yorulmuştu. Birkaç hafta önce bir anket sonucunun yayınlandığını ve Mikis Theodorakis müziğinin Yunan halkını hiç etkilememiş olduğunu ortaya çıktığını söylüyordu. Gerçekten de saçmalıktı bu. Mikis Yunan halkının gözbebeğiydi. Böyle bir sonuç olsa olsa Mikis'ten intikam almak isteyen gazetecilerin uydurduğu bir anket sonucunda yayınlanabilirdi. Mikis'in kanatları. Girit'te dağılan saçlarını Efes'te toplayan, okyanus gibi kabarıp Olimpos dağı gibi patlayan dostum Mikis. Söyle kimiz biz? Mikis'le stüdyo çalışmaları çok zevkliydi. Atina'da yıllar önce çalışmış olduğum Polisan stüdyosunda Ton Meister, Smirnas'la birlikteydik gene. Bu kez Maria yerine Mikis vardı. Ünlü buzikici parçaları çalarken küçük parmağı ile yüzük parmağı arasına sıkıştırdığı bir sigarayı içiyordu. Kırmızı ışık yanıp da kayıt işareti verildiği zaman sigarayı bırakmıyor ve gözüne duman gire gire çalıyordu. Tipik bir Akdeniz tavrıydı bu. Gene de yılların verdiği ustalıkla en kıvrak melodileri döktürüyor, en zor partisyonları bir seferde çalıyordu. Akşamları Mikis'le birlikte sokak arası meyhanelerini keşfediyorduk. Buralarda tepeleme yığılmış fıçılardan bakır maşraplara doldurulmuş reçine şarapları sunuluyordu. Mikis görmüş geçirmiş çok tecrübeli bir sanatçıydı ve olayları biraz boş vermeyi, gündelik hırslarından arınmayı öğrenmişti. Ömrü boyunca totaliter yönetimlerle problemi olmuştu. Dünyada birçok sanatçının başına geldiği gibi bir baskı rejimine karşı mücadele etmek için bazı politik gruplarla işbirliği yapmış, daha sonra o grup içindeki baskı eğilimlerini görünce orayı da terk etmişti. Nazilere karşı dövüşürken komünistlerle birlik olmak güzeldi. Ne var ki dünyadaki komünist uygulamalarda Yunan Komünist Partisi de içine sinmiyordu. Bu yüzden partiyle karşılıklı bir aşk ve nefret ilişkisi içindeydi. Sanatçı yapısı hiçbir yerdeki haksızlığı kabul edemiyor ve sık sık isyan ediyordu. Sanatçıların politikada tutarsız olmaları denilen olguydu bu. Parti disiplinlerini kabul edemiyordu. İyi ki de öyleydi. Çünkü sanatçı vicdanının ve doğru bildiğini söyleme geleneğinin sona ermediğini gösteren ender insanlardandı. Andrei Jit, komünist olarak çıktığı Sovyetler Birliği gezisinden bir antikomünist olarak dönmüş ve bunu cesurca yazmaktan çekinmemişti. Aydın namusu bunu gerektiriyordu. Arthur Koestler de aynı şekilde davranmıştı. Yves Montand, Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'ya girdiğini duyunca bağlı bulunduğu Fransız Komünist Partisi'nin o akşama kadar işgali resmen kınamasını, yoksa eşi Simon Signoret ile birlikte intihar edeceklerini açıklamıştı. Davranışı büyük bir aydının namusuydu. Benim gözümde Sovyet totalitarizmine karşı koyan bu yiğit insanlar, Nazi Almanyası'na karşı direnen aydınlar arasında fark yoktu. Çünkü baskı baskıdır, zulüm zulümdür ve bunun ideolojik ayrımı yapılamaz. Mikis de doğru bildiğini dile getiren politik bir sanatçıydı. Çünkü kurnaz pusulara yatmak yerine gümbür gümbür atan yüreğinin tepkilerini dile getiriyordu. Mikis'in bu tavrına büyük ünü de eklenince seveninin çok az olduğu kolayca tahmin edilebilir. Yunan aydınlarıyla konuşurken Mikis adı geçtiğinde hafif alaycı bir gülümsemeyle karşılaşır ve ha şu malum şöhret düşkünü tutarsız diye içlerinden geçirdiklerini anlarsınız. Bana bütün bunlar anlamsız gelir. Onlar Mikis'i anlayamazlar çünkü kumaşları ayrıdır. Mikis daha büyük düşüncelerin, daha yürekten heyecanların ve başka bir çapın adamıdır. Onun davranışlarını gündelik hesap kitap mantığı içinde ölçüp biçemezsiniz. Yani Bir kartal gibi onu gökyüzünde uçuran kanatları o kadar büyüktür ki yürürken engel oluşturur. Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi ben Mekis'i çok severim. Geceler boyu dertleşmişizdir. Mitsotakis'in Yeni Demokrasi Partisi'ne girdiği ve oradan bakan olduğu zaman bütün Avrupa'da bir suçlama dalgası baş göstermişti. Yılların solcusu neden sağcı oluvermişti? Oysa kararını ve gerekçelerini ilk anlattığı insanlardan biriydim. Akropol'deki evinin terasında oturmuş ve uzun uzun konuşmuştuk. Papandreou ve PASOK hareketini Yunanistan'a ve Türk-Yunan dostluğuna zararlı bir hareket olarak görüyordu. Papandreou'ya ve Melina Mercuri'ye karşı her platformda mücadele vermişti. Şimdi de bu mücadeleyi sonuçlandırmak ve PASOK'a karşı Yeni Demokrasi Hareketi'ni desteklemek istiyordu. Bence haklıydı. Kayıtları bitirip Türkiye'ye döndüm. Mikis, plak çok iyi, en kötü şey benim sesim diye dalga geçiyordu. Plakta yer alan Memik Oğlan adlı bestemi çok sevmişti. En iyi şarkı bu diyordu. Ülkü'nün şiiri üzerine bestelediğim bu şarkıyı ben de çok severim. Mikis'le ortak albümümüz Güneş Topla Benim İçin adıyla yayınlandı ve büyük ilgi gördü. İlk haftalarda firma plak ve kaset yetiştirmekte güçlük çekiyordu. Sokaklarda dolaştığınızda hep bu plağı duyuyordunuz. Müthiş bir satış patlaması yaşanıyordu. Bu arada plağı Almanlar da talip oldu ve haklarını alarak Mikis Theodorakis, Zülfü Livaneli, Together adıyla yayınladı. Plağı Atina'daki bir basın toplantısıyla duyurduk. Mikis'le birlikte bir stüdyoda basın mensuplarına hem Yunanca hem Türkçe plağı dinlettik. Bir süre sonra plak şirketi bize altın plak vereceğini açıkladı ve ben Mikis'i bu tören için İstanbul'a davet ettim. Daha önce Türkiye'ye hiç ayak basmamış, bir yolculuk sırasında İstanbul'u sadece gemiden seyretmişti. Bu ilk gelişiydi. Etap Marmara Oteli'nde bir tören düzenlenmişti. Tören günü 63 yaşına bastığını açıkladı. Marmara'nın merdivenlerindeydik. İnsan inanamıyor dedi. 63 yaş hep başkaları içinmiş gibi düşünürsün. Sonra bir gün gelir ve ben, Mikis, 63 yaşında ha diye inanamazsın. Mikis geldiği gün bir basın toplantısı düzenlemiştik. O sıralarda tek ekran olan TRT televizyonu akşam haberlerinde basın toplantısını duyurmuş ama benim adımdan hiç söz etmemişti. Kamera yan yana basın toplantısı yapan iki sanatçıyı çekiyor ama haberde bir yarısı kesilerek Türk sanatçı sansürleniyordu. Haber filminde Mikis'in yanında oturan Türk sanatçısı onlar için yoktu. Ve bu aptalca sansürün hangi niyetlerle yapıldığını, ne alıp veremediklerini anlamak mümkün değildi. Marmara'daki toplantı çok kalabalıktı. İstanbul aydınlarının çoğu Mikis'le tanışmaya gelmişti. Altın plaklarımızı Yaşar Kemal verdi. Daha sonra Akropol'deki evinin çatısındaki çalışma odasında bu plağı en görünür yere Castro ile çektirdiği resmin yanına asmış olduğunu gördüm. O günün akşamı Sarıyer'de Urcan Balıkçısı'nda bir kutlama yaptık. Türkiye ile Yunanistan arasında bir dostluk derneği oluşturma fikrini konuştuk. Bu yeni düşünce ikimizi de heyecanlandırmıştı. Hemen kolları sıvayıp iki ülkede birer dostluk derneği oluşturduk. Türkiye'deki komiteye Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Demirtaş Ceyhun, Zeynep Oral, Ersin Salman, Oğuz Aral, Bülent Tanla ve daha birçok arkadaşımız katılmıştı. Profesör Ekrem Akurgal derneğe başkanlık ediyordu. Atina'da da bu çapta bir komite oluşmuştu. Bu komiteler uzun süre yararlı işler yaptılar. İki ülkede yöneticileri ziyaret edip Türk-Yunan yakınlaşmasını sağlamaya çalıştık. Başbakan Turgut Özal'la yaptığımız 2,5 saatlik görüşme Mikis'i çok memnun etmişti. Bu görüşmede iki ülkenin de vizeleri kaldırması yönünde isteklerimizi belirttik. Özal Yunanlara vize zorunluluğunu kaldırdı ama Yunanistan ne yazık ki hala bu işi yapamadı. 33. ayrımın sonu sayfa 313, devamı 34. ayrımda.